أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı, Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistanı'nın 9. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Zeyd bin Harise'nin Hazreti Zeynep binti Cahş'la evlilik hayatını yürütemediği boşanma istemiyle Resulullah Aleyhisselam'a müracaat ettiği kısma kadar paylaşmıştık efendim. Şimdi kaldığımız yerden inşallah hayırlara vesile olması dileğiyle devam edelim efendim. Hazreti Zeyd bin Harise aslında birkaç defa geliyor Resulullah Aleyhisselam'a durumunu arz ediyor ama Resulullah Aleyhisselam da aile beraberliği için gayret gösteriyor. Neticede yine geliyor Zeyd bin Harise radıyallahu an Zeynep binti Cahş'la evli malum. Diyor ki ya Resulallah müsaadenizle ben Zeynep'ten ayrılmak istiyorum. Müsaadenizle ben Zeynep'ten ayrılmak istiyorum diyor Hazreti Zeyd bin Harise. Resulullah Aleyhisselam bu istek karşısında çok üzülse de geçimsizliğin boşanmaya kadar vardığını da görüyordu artık. Ve soruyor, ondan niçin ayrılacaksın? Zeyd ezile büzüle bir şey diyemiyor. Resulullah biraz daha geniş soruyor. Zeynep'ten şüpheleneceğin kötü bir şey mi gördün yoksa? Şimdi boşanmak istediğini söylüyor. Boşanacak. Bir mazereti gerekiyor boşanmasının. Ve Aleyhisselam soruyor. Zeynep'ten şüpheleneceğin kötü bir şey mi gördün yoksa? Hayır vallahi ya Resulallah. Hayır. Ondan şüphelenebileceğim kötü hiçbir şey görmüş değilim. Ondan hayırdan başka bir şey görmedim. Öyleyse ondan niçin ayrılmak istiyorsun? Öyle ya, madem şüpheleneceğin bir kötülük yok, hayırdan başka bir şey de görmedin, ondan niçin ayrılmak istiyorsun öyleyse? Tabii yine ezile büzüle diyor, kendisini şerefçe üstün görüyor, bana karşı sürekli büyükleniyor. Ayrıca dili ile de beni üzüp duruyor, incitiyor beni. Ben ondan ayrılmak istiyorum. Kıymetli dinleyenlerim, aklınıza şu gelebilir şu anda. Hocam bunun neyin sohbetini yapıyorsun, bu nedir diye. İslam tarihinde Siyer-i Nebi'de sahabi hayatında yaşanan çok ilginç olaylar var. Böyle örtbas geçeceğimiz, gizleyeceğimiz hiçbir çirkinlik yoktur elhamdülillah. Ancak insanlık hayatı netice itibariyle huzurlu bir evlilikte yürüdüğü gibi boşanmalar da var. Ancak burada ben çok derin bir mana görüyorum ve özellikle bunu açmak istiyorum. Zaten biraz sonra ayet-i kerimeleri okuyunca siz bana hak vereceksiniz. Şimdi ancak bir sene evli kalabildiler. Birkaç kez geldi Resulullah'a, müsaade etmedi aleyhisselam. Efendim bu sefer bayağı bir kesin duruşu var Hazreti Zeyd bin Harise'nin. Böyle olunca aleyhisselam soruyor. Ondan şüphelenebileceğin kötülük adına bir şey görmüş değilim. Gördüm bir şey yok diyor. Hayırdan başka bir şey görmedim. Yani boşanmaya kadar iş gelmiş ama bir Müslüman nerede nasıl konuşacağını biliyor. Sonuçta aile yürümüyorsa ayrılmak Allah'ın sevmediği bir helaldir ama sonuçta helaldir. Yani ayrılabilir insanlar ama bugün maalesef korkunç derecede kavgalarla, gürültülerle, iftiralarla işler gidiyor. Buna en güzel örnek işte. Ondan hayırdan başka bir şey görmüş değilim diyor. Ve Resulullah soruyor, o zaman niye boşanıyorsun diyor. Şimdi Zeyd bin Harise aslında köle değil. Bunu sürekli söylemek istiyorum ama maalesef bütün kaynaklara böyle geçtiği için köle diye kalmış. Hani siyer derslerinde, İslam tarihi derslerinde ilk Müslümanlar kategorik olarak sayılırken erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan, kölelerden diye Hazreti Zeyd bin Harise'yi orada da görüyoruz. Halbuki köle o anda Bilal-i Habeş'ti mesela. Köleydi. Yani o daha iyi olurdu ama niye Zeyd bin Harise? Bilal-i Habeş'ten önce İslam'a girdiği için bunu saymışlar. Yani vahiy geldiğinde Bilal-i Habeş köleydi. Zeyd bin Harise ise daha küçükken 10 yaşında Peygamberimiz tarafından hürriyetine kavuşturulmuş ve evlat edinmişti onu. Köle değildi aslında. Kaldı ki Hazreti Zeyd bin Harise'nin daha önce bunu kısmen gördük. Şimdi yeri geldi diye söyleyeyim. Yani aile itibariyle Yemen tarafından Kudaa kabilesinden hür bir ailenin, orta halli bir ailenin çocuğu bu. İşte eşkıyalar, işte böyle kötü insanlar köyleri, şeyleri basıyorlar. İşte orayı da basmışlar. Çoluğu, çocuğu, erkeği, kadını, kızı alıp pazarlarda köle diye satmışlar. Zeyd bin Harise de işte o esnada oradan kaçırılıp pazardan pazara satıla satıla Ukas Panayırı'na kadar geliyor. Oradan da Mekke'ye ve Hatice annemizin eline kadar geliyor. Yani mazisi köle değil zaten. Aslında Zeyd bin Harise'nin bütün kölelik hayatı sadece 2 senedir. Çünkü daha 8 yaşındayken baskına uğruyorlar. 2 sene oradan pazardan pazara el değiştiriyor köle köle. İşte 10 yaşlarına doğru işte Hazreti Hatice annemiz onu yeğeni tarafından getiriyor. Annemize hediye ediliyor. Annemiz de Peygamber Aleyhisselam'la o günlerde evleniyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da onu hürriyetine kavuşturuyor. O da memleketine gitmeyince Resulullah Aleyhisselam onu evlatlık ediniyor. Bunları biliyorsunuz. Şimdi ancak hani ben bir kıyas yapayım burada kıymetli dinleyenlerim. Allah hepimizi muhafaza buyursun ama diyelim suçlu olalım ya da olmayalım. Bir şekilde birkaç ay bile olsa hapis yattık diyelim. Misal olsun diye söyleyeyim. Bir genç düşünün böyle. Sonra işte bu büyüdü. İşte diyelim evlenecek mesela, araştırılıyor. Bir ay hapis yatmış. Bir şüpheli bakarız değil mi? Şimdi evlidir, çoluğu çocuğu var diyelim mesela. Efendim hapis yatmış diye bazı ilişkilerimizi sınırlandırıyoruz. Öyle yapmıyor muyuz? Yani bu her dönemde yaşanan bir hadisedir. Şimdi Zeynep binti Cahş ailesi içerisinde, yani daha doğrusu Mekke'nin en güzellerinden biri. Fiziken, ahlaken her bakımdan güzel. Zeyd bin Harise de güzel aslında, çirkin değil. Ancak böyle işte 2 sene de olsa mazisinde bir kölelik olduğu için yani biraz farklı gözle bakılıyor maalesef. Biraz farklı gözle bakılıyor. İşte Hazreti Zeynep binti Cahş hür bir ailenin hür bir kızı. Efendim diyor ki yani kendisini şerefçe üstün görüyor. Bana karşı büyükleniyor. Ayrıca diliyle de beni üzüp duruyor, incitiyor beni. Ben ondan ayrılmak istiyorum. Burada sadece hakkı teslim ediyor. İleri gitmiyor. Bir yani boşanma sebebini söylemesi lazım. Hani şimdi avukatı mahkemede çıktınız, hakim huzuruna boşanacaksınız. Aramız çok iyi. Niye boşanıyorsun? İşte sebep bu. Ama Resulullah Aleyhisselam çok çarpıcı bir cümle kullanıyor. O çok dilli bir kadındır dememiş miydim sana? Hani baştan Zeytinler ise Hazreti Zeynep'e talip olunca Aleyhisselam baştan olumlu bakmıyor hadiseye. Sen ondan yürütemezsin diyor. O çok dilli bir kadındır dememiş miydim sana? Evet ya Resulallah, öyle demiştiniz. Ancak izin verirseniz artık boşanmak istiyorum ondan. İzin verirseniz artık boşanmak istiyorum ondan. Boşanmak bugün maalesef çok kolaylaştı kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam bir ailenin dağılmasını istemiyor. Tatlı sert bir şekilde uyarıyor Zeyd'i. Zevceni sakın boşama. Boşanma ondan. Ona iyi muamele et ve Allah'tan kork. Burada bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Hazreti Zeyd bin Harise Resulullah'a gelip karısını şikayet etmiyor. Anladı, ben bu hanımla götüremeyeceğim diye. Zeynep binti Cahş kötü bir kadın değil. Bir karakter uyuşmazlığı oluştu. Bunu gördü Zeyd bin Harise. Bir sene oldu çünkü. Götüremedi. Gitmeyecek bu yani. Aleyhisselam da aslında gördü bunu. Resulullah başka bir şey daha gördü. İşte sohbetin en zorudur şimdi bu. Bakalım bugün buraya sıra gelir mi, yarın haftaya mı kalır bilmiyorum ama çok çok zorlanacağım bazı ayetleri okurken size kıymetli dinleyenlerim. Aleyhisselam tatlı sert uyarıyor. Sakın boşama zevceni. Ona iyi muamele et ve Allah'tan kork diyor. Ama baştan söyledim diyor sana. O dilli bir kadındır. Sen bunu bilerek kabul ettin. Şimdi dayanacaksın. Peki ya Resulallah. Artık ama fakat bitti. Peki ya Resulallah. Hazreti Zeynep, Hazreti Zeyd bin Harise ile efendim mutlu yürümeyen bir evliliği sürdürüyor. Ancak burada bir kez daha üzerinde durmak istiyorum. Ve aile ahlakımıza, yönümüze yansıması noktasında da üzerinde durulmasının ehemmiyetinin farkındayım. Hazreti Zeyd bin Harise, Hazreti Zeynep'e boşanacak bir duruma geldiği halde Hazreti Zeynep'i incitici tarzda onun aleyhinde bir şey söylemiyor. Sadece kendisini şerefçe üstün görüp bana karşı sürekli büyükleniyor. Bunu diyor. Kendisini şerefçe üstün görüp bana karşı sürekli büyükleniyor. Ayrıca diliyle beni üzüp duruyor diyebiliyor. Peygamber Aleyhisselam'a. Hanımından ayrılmak istediğini söylemekle birlikte ona asra iftira atmıyor. İşte bu onun bir başka asaleti. Yani olabilir bir karakter uyuşmazlığı meydana geldiği, illa ki yani boşanmak için çok korkunç şeylere gerek yok yani. Ben boşansınlar demiyorum. Allah korusun, zaten bugün boşanmalar çok kolaylaştı. Herkes hesabını Allah'a verecek. Bu iyi bir şey değil. Bakın Peygamber Aleyhisselam hayır diyor. Hayır diyor yani. Bir mesele var mı? Yok. Boşanmayın diyor. Ve Allah'tan kork diyor. Benim burada şu ilgimi çekiyor kıymetli dinleyenlerim. Yani bana sormayın. Geçi soramıyorsunuz. Radyo dinliyorsunuz sonuçta. Yani Peygamber Aleyhisselam sonuçta halasının kızı Zeynep binti Cahş. Gidip işte ona biraz nasihatta bulunması, ya kızım işte şöyle yap böyle yap demesi. Bunları söylemiyor. Çünkü Hazreti Zeynep'in de böyle boş boğaz olmadığını, ileri geri konuşmadığını, konuşmayacağını biliyor. Ama asaleti duruşu sebebiyle kullandığı kavramlar Zeyd bin Harise'ye dokunuyor. Hazreti Zeyd bin Harise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda bundan fazlasını söyleyemezdi zaten. Bu hareket bile çok ileri gitmek anlamına gelebilirdi. Peygamber Aleyhisselam'ı üzmekten korktuğu için daha fazla konuşamadı. Kalkıp ezik bir şekilde dışarı çıkıyor. Şimdi burada yine üzerinde durulması gereken çok ciddi hassasiyetler var kıymetli dinleyenlerim. Yani bir Müslümanın böyle durumlarda nasıl hareket edeceğine ilişkin en güzel örneklerin biridir. Evet, en güzel örneklerin biri. Bir yandan boşanıyor, boşanmak istiyor. Bir yandan da ilginç yani. Bir yandan da boşanma sebeplerini bir sürü şey uydurmuyor. Zeyd bin Harise. Hak neyse onu söylüyor. Hazreti Zeyd bu şekilde boşanma isteğiyle birkaç defa daha geliyor Resulullah Aleyhisselam'ın yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de her seferinde zevceni boşama, Allah'tan kork diye buyuruyordu. İşte bunlar şimdi ayetleri okuyunca yani anlamakta zorlanacağız ilahi hikmetleri. O yüzden her şeyi anlamış gibi konuşmayalım. Yani ne kadar bize buyurulduysa o kadarını biliriz diyelim. Resulullah Aleyhisselam'a itaat için Hazreti Zeynep ile beraberliğini sürdüren Hazreti Zeyd bunun böyle yürüyemeyeceğini çok iyi görüyordu, biliyordu, anlıyordu. Fakat anlatmada zorluk çekiyordu. Aradan bir süre daha geçmişti ki yine huzura gelen Hazreti Zeyd bu sefer çok daha ezik ve bitip tükenmiş bir adam edasıyla konuşuyor. Ne diyor biliyor musunuz? Onu boşadım ya Resulallah. Yani Zeynep'i boşadım. Bu durumda Aleyhisselam'dan ne bekliyorsunuz ya? Ne diyecek kıymetli dinleyenlerim? Kaç defa söyledi? Zevceni boşama, Allah'tan kork. Bu ayetin metnidir. Ona sonra Arapça okuyacağım. Ama buna rağmen o gitti geldi, gitti geldi, olmadı. Onu boşadım ya Resulallah. Gelip Resulullah haber verdi. Boşadığı an gelip haber verdi. Birkaç gün sonra değil. Aleyhisselam'ın cevabı çok düşündürücü. Kıymetli dinleyenlerim. Vardır bunda da bir hayır buyuruyor. İki cihan güneş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vardır bunda da bir hayır. Bu cevap Hazreti Zeyd bin Harise'yi öyle bir rahatlatıyor ki. Bu cevap Hazreti Zeyd bin Harise'yi öyle bir rahatlatıyor ki artık varın siz anlayın yani. Çok çok rahatlatıyor. Allah'ın takdirinde mutlaka bir hikmet ve hayır vardır. Biz bunu tam olarak anlayamasak da buna böyle iman ederiz. Çünkü biz her hikmeti çözemeyiz. Hani alışmışız her şeye yorum getiriyoruz kıymeti dinleyenlerim. Her şeye yorum getiriyoruz. Aleyhisselam zevcini tut, onu boşama, Allah'tan kork deyip durdu. Geldi en son. Onu boşadım ya Resulallah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem de vardır bunda da bir hayır buyurdu. Hazreti Zeyd rahatladı. Ancak ısrarla altını çizmek, tekrar tekrar ifade etmek istiyorum ki Allah'ın takdirinde mutlaka bir hikmet ve hayır vardır. Amenna. Biz bunu tam olarak anlayamasak da buna böyle iman ederiz. Çünkü biz her hikmeti çözemeyiz ki. Hazreti Zeyd aile meselelerini ulu orta konuşmamış, hiçbir yerde, hiçbir kimseyle paylaşmamış, hele hele dedikodusunu hiç yapmamıştı. Onlar boşanıncaya kadar hiç kimse problem bilmiyordu. Bu da ayrı bir nezakettir. Bize örnek kıymetli dinleyenlerim. Yani küçük şeylerde biz çok fincanları kırıyoruz değil mi yani? Aile problemi büyüyüp onu aşınca mecbur kaldığından dolayı sadece Resulullah Aleyhisselam'a gelmiş ve boşanmak için müsaade istemişti. Yani hadiseyi sadece Resulullah Aleyhisselam'a anlatmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın anlayışı ile beraber onun bu cevabı Hazreti Zeyd'in üzerindeki yükü, bütün yükü hatta kaldırıp atacak kadar rahatlattı. Korkunç bir kabustan uyanan adam gibi rahatlamış olarak evinin yolunu tuttu. Az önce yine söyledim. Hazreti Zeyd bin Harise Resulullah Aleyhisselam'ın vardır bunda da bir hayır deyince bu cevaptan çok rahatladığını ifade ettik az önce. Hazreti Zeyd görüp yaşadığı gibi Hazreti Zeynep de bu boşanma meselesi karşısında Resulullah Aleyhisselam'ın nasıl bir duruş sergilediğini gördü, yaşadı. O da aynı şekilde görüp yaşıyor kıymetli dinleyenlerim. Boşama işleminden sonra da o engin anlayışına şahit oldu. İki ayrı konumu üst üste görmüş oldu yani. Bu evliliğin böyle yürümeyeceği anlaşıldığı için Resulullah Aleyhisselam da en sonunda boşanmalarına muvaffakat etmişti aslında. Hazreti Zeynep en çok onun bu yönüne sevindi. Onu üzmek istemediği gibi kırmayı hiç istemiyordu çünkü. Bakınız aile hayatlarını yürütürken hep Allah ve Resul rızası öne çıkıyor. Buna rağmen bazen ailede böyle problemler olabiliyor. Bunun en güzel örneği işte. Ancak burada gözden kaçmaması gereken hadiseler de var. Hazreti Zeyd, Hazreti Zeynep aleyhinde en küçük bir kötü söz söylememişti. Hazreti Zeynep de Hazreti Zeyd hakkında kötü bir söz söylememiş. Birbirlerini hırpalayarak boşanmamışlardı yani. Daha sonra birbirleri aleyhine de tek bir söz dahi etmemişlerdi. İşte bu bizim alacağımız en güzel örnektir. Boşanma iyi bir şey olmasa bile boşanmalar da oluyordu tabii. Hayat akışı içinde her şey yaşanıyordu yani. Ancak burada çok iyi görülmesi gereken husus boşanma olayından sonra ortaya konan davranışlardır. Yani örneklerin örneklikleri. Örneklerin örneklikleri. Şimdi şöyle bir cümle kullansam, bugün aile problemleri esnasında birbirlerini şiddetle kıranlar olduğu gibi birbirlerine korkunç iftira atan çok insan var malum. Gerçekten de aile hayatı yürümeyecek kadar problemler çıkıyorsa hayat içerisinde iki tarafta birbirini kırmadan boşanmalılar. Yarın ahiret aleminindeki büyük mahkemede hesabını veremeyeceğimiz her türlü söz ve davranışlardan şiddetle kaçınmamız gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerim, bunu burada çok iyi anlamamız lazım. Her türlü şeyler yaşanıyoruz. Sonuçta insanız. Bunlar da böyle bir hadise yaşadılar ve netice itibariyle boşandılar. Ama nasıl bir boşanma oldu? Bir örnek oldu yani. Boşanma öncesinde, boşanma anında ve boşanma sonrasında her ikisi de çok olgun davranıyorlar. Birbirlerini kıracak sözler söylemedikleri gibi ileriki dönemlerde de öyle bir hataya düşmüyorlar. Alacağımız örneğin belki de en öne çıkanı budur kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki her zaman ve her yerde hüküm Allah'ındır. Her zaman ve her yerde hüküm Allah'ındır. Biz de her birimiz birer Müslüman olarak hiç duraksamadan işittik ve itaat ettik diyecek ve gerekeni yapacağız inşallah. Yani semi'na ve ta'na diyecek ve gerekeni yapacağız. Şimdi efendim, bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor ve Allah-u Teala bize bu konuda neler buyuruyor? Şimdi diğer bölüme ayetler, yani sonraki haftaya taşmasın diye ayetleri metin meal sizlerle paylaşacağım Kur'an-ı Kerim'den, kıymetli dinleyenlerim. Biraz geniş meal vermeye çalışacağım, verebildiğim kadarıyla inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim ve Ahzab suresinden size bazı ayetler inşallah okuyacağım. Kur'an-ı Kerim'den meal vereceğim. Ondan sonra yine vaktimiz kalırsa onun izahına geçeceğiz. Kalmazsa haftaya inşallah devam edeceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve kelime kelime ağır ağır okumaya çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz tekulu lillezî en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke ve ettekillâhe ve tuhfî fî nefsike mallâhu mubdîhi ve tehşennâs vallâhu ahakku en tehşâh felemmâ qadâ zeydun minhâ vataran zevvecnâkehâ dikey la yekûne alel mu'minîne haracun fî ezvâci edi'yâihim اِذَا قَدَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَى وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Resulüm, hani Allah'ın İslam ile nimet verip lütufta bulunduğu, senin de kendisine iyilik edip lütufkar davrandığın, onu kölelikten azat edip hürriyetine kavuşturarak evlat edindiğin kişiye, eşini yanında tut, boşama, Allah'tan kork diyordun. Bunu derken, Allah'ın ileride açıklayacağı şeyi, emri, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkup sakınmana layık olan Allah'tır. Zeyd, o kadınla beraber karı koca olduktan sonra o kadından ilişiğini kesince, biz onu sana nikahladık ki, evlatlıkları hanımlarıyla ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri böylece mutlaka yerine getirilmiştir. Sanırım büyük bir şaşkınlık efendim şu anda sizde meydana getiriyordur kıymetli dinleyenlerim. Bu ayeti kerimeyi inşallah diğer ayetleri okuduktan sonra tefsirlerden edindiği malumatı tefsir boyutundan ziyade siyer boyutuyla sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağım. O yüzden burada izahata girmiyorum. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَالَوْ مِنْ قَبْلِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah'ın kendisi için helal kıldığı, takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda nebi için bir vebal, bir darlık, bir sakınca yoktur. Daha önce gelip geçenler, yani nebiler için de Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri ise mutlaka yerini bulan, hükmü değişmez bir kaderdir. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Onlar o Resuller ki Allah'ın vahyini insanlara tebliğ edip ulaştıran, ondan çekinip sakınanlar ve Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinip korkmayanlardır. Dinlemeyip itaat etmeyenlere hesap sorucu olarak Allah yeter. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪يِّينَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerinde sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Efendim, Ahzab suresinin sizlere 37, 38, 39 ve 40. ayetleri paylaştım. Metin meal okudum. Bir de öncesi var bunun. Bir de onları paylaşayım. Öncesinden kastığımız ne? Yine Ahzab suresinin 4 ve 5. ayetleri. Onları niye okuduğumu şimdi daha iyi göreceksin. Onları da okuyayım. Ondan sonra inşallah sohbetimize devam edeceğiz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ce'alallahu li raculin min kalbeyni fi cevfih ve ma ce'ale ezvacekum mullati tuzahirune minhunne umhatikum ve ma ce'ale edi'yâekum ebnâekum zâlikum kavlukum bi efvâhikum ve allâhu yekûlul hakka ve huve yehdis sebîl. Allah bir kişinin içinde, yani göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız, yani anneleriniz yerine koyduğunuz eşlerinizi de anneleriniz kılmamıştır. Himayenize alarak evlat edindiğiniz evlatlıklarınızı da öz oğullarınız, öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan kendi sözlerinizdir. Allah ise gerçeği, hak ve hakikati söyler ve hidayet ile doğru yola iletir. Ud'uhum li'abaihim huve aksatu indallah fe'in lem taglemu abaehum fe'ihvanukum fi'd-dini ve mevalikum ve leyse aleykum cunahun fîmâ a'ta'tum bih ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Onları, yani evlatlıklarınızı babalarına nispet ederek çağırın ki bu Allah katında daha doğru ve adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, onlar zaten sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte, yanıldığınız hususta size bir günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlu olup günah vardır. Muhakkak ki Allah mağfireti bol olan, kullarının kusurlarını örten, suçunu çokça bağışlayan gafur. Merhameti bol ve rahmeti sınırsız, çok esirgeci olan Rahim'dir. Muhakkak Allah doğruyu söyler. Evet, vahiy geldiği zaman Resulullah Aleyhisselam en temelde ve ilk önce üç şey yapıyordu kıymetli dinleyenlerim. Bunlardan birincisi gelen vahiy olduğu gibi anlatması ki buna tebliğ denir. Resulların görevi tebliğ ediyor. İkincisi vahiy açıklaması ki buna da tebyin denir. Beyan ediyor, açıklıyor. Üçüncüsü ise vahyi hayatına bizzat uygulaması ki bu hassasiyet tatbik olarak kaynaklara geçmiştir. Yani gerekeni yapıyor. Allah-u Teala Hazretlerinden tam bir idrak ve doğru bir kavrayış dileyerek anlamaya çalışalım inşallah. Ancak her hikmeti anlayamayacağımızı da unutmayalım. Efendim Resulullah Aleyhisselam'ın bütün evlilikleri ilahi irade ile gerçekleşmiştir. Yani her evliliği için illaki bir ayet aramamak lazım. Cenab-ı Hak vahiy meleğini gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam da gelip Allah'ın evlilik emrini Resulullah'a iletiyor. Böylece evlilik gerçekleşiyor. Şimdi efendim, ayet-i kerimeleri okuduk. Metin meal. Burada anlatılan nedir? Hadiseler nedir? Zamanımıza sığdığı kadarla acele etmeden, kalırsa haftaya devam edeceğim çünkü, acele etmeden özellikle belli yerleri iyice açmamız gerekiyor. Çünkü her dönemde asırlardır Müslümanlarla alay etmek için birilerinin kullandığı işte burasıdır. Biri de burasıdır. O yüzden böyle bir konuyu seçmiş bulunuyorum. Şimdi efendim, vahiy hadiseleri düzeltecek. Öyle diyelim cümlemizi. Çok uzun zamandan beri, yani yuvarlak 5 asır, hüküm süren cahiliye düzeninden vahiy düzenine geçiş sürecinde çok ciddi hadiseler yaşandığı gibi çok ağır imtihanlardan da geçilmiştir. İşte bu ağır imtihanlardan biri de en ağır bir şekilde geliyordu. Sosyal putların en zorunu kökünden söküp atma eylemiydi bu. Lütfen ifademe dikkat ediniz. Sosyal putlar diyorum. Halk arasına yerleşmiş bazı gündelik hayat. Sosyal putların en zorunu kökünden söküp atma eylemi. Vahiy düzenini vahyin ışığında anlayıp anlatmaya çalışalım inşallah. Ayet-i kerimeler metin ve meal olarak az önce verildi. Burada şimdi meal üzerinden parça parça giderek konuyu hem daha iyi anlamaya hem de anlatmaya çalışalım kıymetli dinleyenlerim. Şöyle giriyorum. Resulüm, hani Allah'ın İslam ile nimet verip lütufta bulunduğu, senin de kendisine iyilik edip lütufkar davrandığın, onu kölelikten azat edip hürriyetine kavuşturarak evlat edindiğin kişiye eşini yanında tut, boşama, Allah'tan kork diyordu. Bu kısmı alalım şimdi. Ben tefsirlerden gayret göstersem de kıymetli dinleyenlerim, tefsir dersi yapmıyorum. Bunu ısrarla ifade edeyim. Bunların tefsirini muhterem tefsir hocalarımıza bırakıyoruz. Ancak biz burada bir siyer, bir İslam tarihi hocası olarak olayın siyer boyutunu sizlerle paylaşıyorum. Yani anlattıklarım tefsir değil. Yüce Allah Celle Celaluhu Hazreti Zeyd'i biri İslam ile şereflendirmesi, öbürü Resulullah Aleyhisselam'a yakın etmesi ve diğeri de onun sevgisinden oluşan 3 katlı bir nimetle onurlandırmış. Resulullah Aleyhisselam kendisine karşı beslediği sevgi diğer herkese karşı duyduğu sevgiye baskındı. Resulullah onu kölesiyken azat etmiş, sıkı bir eğitimden geçirmiş ve cömert sevgisiyle bağrına basmıştı. Biraz erkence bir cümle kullanayım. Zeyd bin Harise'yi Resulullah Aleyhisselam o kadar severdi ki onun için Hubbi Resulillah denirdi. Resulullah'ın sevgilisi. Öylesine onu severdi. Diğer tarafa bakalım şimdi. Hazreti Zeynep binti Caş çok muttaki bir hanım olduğu halde, muttaki hanım altını çiziyorum, Hazreti Zeyd'e ısınamadığı gibi ona en küçük bir ünsiyet bile sağlayamadı. Aynı şey Hazreti Zeyd için de geçerliydi. Yani boşandılar artık. Ayette de sabit bunlar. Allah Teala bize bunları niye anlatıyor? Yani bazen hakikaten yürümeyebilir ama tekrar söyleyeyim. Eften püften mani olmamalı. Hazreti Zeyd bin Harise siyah tenli bir Habeşi olan Ummu Eymen Bereke'ye muhabbetle bağlandığı halde Hazreti Zeynep gibi hem çok güzel ve hem de genç bir hanım ünsiyet edememişti bununla. Şimdi efendim, gözlerin dikkatten kaçmasın. Ummu Eymen Bereke yaşlıdır. Zeyd'den çok büyüktür. Ve böyle haşa Allah'a sığınırım tabii güzelliği bilemem ben de, yani Hazreti Zeynep'le kıyas götürmez yani. Onu söyleyeyim sadece. O kadar edebi aşmayayım. Ama Zeyd bin Harise Ummu Eymen Bereke'ye muhabbeti var. Güzel bir hayatları var. Aklında şu soru gelebilir. Hocam madem var, madem karısı var, niye evleniyor bir daha? Buna ben de cevap veremem de. Yani çünkü artık asırlardan beri tek evlilik yürüyor. Yani bu konu üzerine gitmemek lazım. Yani beni aşar bu. Ama Zeyd bin Harise'ye aklına düşüren de bu hanımıydı. Umme Eymen Bereke'ydi. Bunu daha önceki haftalar görmüştük. Ama ben burada başka bir şey söylüyorum. Zeyd bin Harise siyah denli bir Habeşi olan Umme Eymen Bereke'ye muhabbetle bağlandığı halde bunu söylemeye çalışıyorum. Yaşlı da üstelik. Hazreti Zeynep gibi hem çok güzel hem de genç bir hanım ile ünsiyet edememişti. Eşler arasında sevgi bulunmadığından bu evlilik fazla sürmedi tabii. Evet, eşler arasında sevgi bulunmadığından ve buna bir de ek yapayım şimdi. Sevgi bulunmadığından ve zaman içinde de onu da söylemek lazım. Böyle bir sevgi oluşmadığından, bu da önemli. Zaman içinde böyle bir sevgi de oluşmadığından dolayı bunun altını çiziyorum. Bu çok önemli bir ifade. Şöyle hemen bunu toparlayayım ki Resulullah'a örnek vereceğim. Eşler arasında sevgi bulunmadığından ve zaman içinde de böyle bir sevgi oluşmadığından dolayı bu evlilik fazla sürmemişti. Evet, evlilik fazla sürmemişti. Zaman içinde farklı anlaşmazlıklar da çıkınca ister istemez boşanmaya karar verdiler. Burada şu ifadeyi tekrarlayıp Resulullah'a bağlantı kurmak istiyorum. Eşler arasında sevgi bulunmadığından yani evlilik öncesinde karşılıklı bir sevgi yok. Ve zaman içinde de böyle bir sevgi oluşmadığından dolayı. Şimdi efendim Resulullah Aleyhisselam'ın evlilik hayatına baktığımız zaman çok ilginç sahnelerle karşılaşırız. Şimdi biraz sonra oraya gireceğim ama erkenden söyleyeyim bu ifadeyi iki kez hatta üç kez tekrarladığım için o da şu. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımına ilgili aile sevgisi nikah ile başlıyor ve her geçen gün artıyordu. Nikah ile başlıyor ve her geçen gün artıyor. Bizde ise nikah öncesi karşılıklı aşk var. Nikahla her şey bitiyor. Sonra sıkıntı başlıyor. Değil mi efendim? Ben böyle olsun istemem. Böyle yapalım demiyorum. Kıymetli dinlerim haddimi aşıp da demiyorum öyle bir şey. Ama neticede burada bu hadise yaşanıyor. Resulullah Aleyhisselam ise evliliğin sürmesini istese de şimdi sıkı durun. Şimdi Allah bana da asıl bana şimdi yardım etsin. Hazreti Cebrail'in getirdiği sırdan dolayı, sır, bu olayın üzerine pek fazla gidemiyordu. Ya, Hazreti Cebrail'in getirdiği bir sır var. Resulüne Allah'ın gönderdiği bir sır. Hani yukarıda ayetin metnini okudum, şimdi onun mealini, meal de okudum. Şimdi o bölümü, sadece burayı söylüyorum. Bunu derken, yani ne diyordu? Allah'tan kork, hanımını boşama diyordu. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı şeyi, emri insanlardan çekinerek içinde gizliyordum. Oysa asıl korkup sakınan, layık olan Allah'tır. Şimdi şöyle bir soru sorsam, Resulullah Aleyhisselam neyi gizliyordu acaba? Kıymetli dinleyenlerim, bu konuda ileri geri çok şey konuşulmuş, çok şey yazılmış, dedikodudan da öte iftiraya varan korkunç ifadeler bile kullanıldığı gibi sürekli eşelenip o günlerden bugünlere kadar konuşulan bir konu haline gelmiştir maalesef. Bunun altını kocaman kocaman çiziyorum. Resulullah Aleyhisselam neyi gizliyordu sorusunun cevabını arıyoruz. Bu konuda ilgili çok şey konuşulmuş, çok şey yazılmış, dedikodudan da öte iftiraya varan korkunç ifadeler bile kullanıldığı gibi sürekli eşelenip o günlerden bugünlere kadar konuşulan bir konu haline gelmiştir maalesef. Bunca densizlik yetmezmiş gibi sürekli çarpıtılarak piyasaya sürülmüştür bu konu. Halbuki durum hiç de öyle değildir. Ayet-i kerimeler gayet açık ve nettir. Bunca açıklık ve netliğe rağmen bu hakikati görmemezlikten gelmek akıl kârı değildir. Anlaşılan odur ki görmek istemeyenlerin burnunun dibine soksanız yine görmeyecekler. İşin aslını duymak istemeyenlerin kulaklarının içine soksanız yine duymayacaklar. Bu hep böyle olmuştur çünkü. Bu hep böyle olmuştur. Ayet-i kerimeler bütün haşmetiyle önümüzdedir. Bütün cihanı ayağa kaldıracak derecede hakikati haykırmaktadır ayetler. Ama körler görmüyor, sağırlar duymuyorlar yine. Onları körlük ve sağırlıklarıyla baş başa bırakırken bu hesabın kıyamet günü en ağır bir şekilde görüleceğini de ifade ediyoruz. Aslında en küçük bir problem dahi yoktur. Her şey apaçık ortadadır. Ama işte insanlar kendi karaktersizlikleri mi diyeyim ne diyeyim bazı hadiseler üzerine çok fazla gidiyorlar. Allah'ın emri tartışılmaz. Tartışmayalım. Resulullah'ın uygulamaları hakkında ileri geri konuşulmaz. Konuşmayalım. Peki hocam bu ders neyin nesi? İşte bu ders böyle bir ders kıymetli dinleyenlerim. Elbette Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimedir. Metnini o yüzden okudum. Ayet numarasını da verdim. Mealde okudum. Şimdi tefsir değil de siyer boyutunu sizlerle paylaşıyorum. Ama üzerine basa basa ısrarla ifade etmeye çalışıyorum ki Allah'ın emri neyse biz ona aynen ittiba edeceğiz, uyacağız. Çünkü Allah'ın emri tartışılmaz, asla tartışmayacağız. Resulullah Aleyhisselam neyi nasıl uyguladıysa onun uygulamaları hakkında ileri geri konuşmayacak, ondan örnek alacağız. Allah'ın emri neyse o. Resulullah Aleyhisselam hükmü nasıl uyguluyorsa o. Doğrusu odur. Ancak her şeyi anladığımızı zannederek her konuyu enine boyuna adam akıllı açmanın getirdiği hata olsa gerek bazı şeyler kaynaklarımızda olduğu gibi kalmasında fayda var. Ancak burada gizlenecek, saklanacak, korkulacak hiçbir şey yok. Bu kadar insan bunun üzerine niye gidiyor? İnşallah onlara da yine ayet-i kerime ve hadis-i şerif ışığında siyer çerçeveli önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak üzere şimdilik konuyu burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.